Ayrım 22. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 240. Ya tam susulmalı ya tam konuşulmalı. gnkr@tsk.mil.tr adresine de gönderilmiştir. Hilmi Özkök, Orgeneral, Genelkurmay Başkanı. Sayın Özkök, son basın toplantınızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ille her konuda açıklama yapmak durumunda olmadığından hareketle, Kıbrıs konusunda da açık açık evet veya hayır demeyeceğinizi ifade ettiniz. Elbette böyle bir zorunluluğunuz yok. Fakat en başta zaten bu kadarına da mecbur değildiniz. Türkiye'de sizin konumunuzda birisini buna mecbur edecek yine TSK dışında başka hiçbir güç yok. Parantez içinde yoksa var mı? Ama madem özellikle Kıbrıs konusunda bir açıklama yapacaktınız, keşke bizim zekamızı da biraz ciddiye alsaydınız. Çok değil, bundan daha 1,5 yıl, hatta daha da kısa bir süre önce şiir gibi çalışıyoruz diyen, Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda hiçbir muhalefetinizin, düzeltiyorum, onurlu giriş dışında olmadığını belirten sizdiniz. Kıbrıs konusunda özetle, anayasal sınırlar içinde bundan fazlasını yapamazdık, TSK'nın her konuda görüş açıklaması gerekmez diyen de sizdiniz. Gazetelerde bizzat CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a atfen, özellikle Güneydoğu'da subaylar AKP'ye çalışıyor yolunda haberler okuduk. Her yıl yaş toplantılarında tespit edilebilen şeriatçı subayların ihraç edildiği TSK'da, örneğin MHP'li subayların parantez içinde seçmen ve veya daha öte nitelikleriyle varlığı yabancımız değildi ama böylece bir yaş daha büyüdük. Çünkü Baykal'ın bu söylemine ilişkin hiçbir tekzip görmedik. Ne Baykal'dan ne zat-ı aliniz dahil Cihet-i Askeriye'den. Kıbrıs'ın stratejik önemi, Türk askerinin oradaki varlığı konusunda da yine TSK'ya atfen, parantez içinde sizin son basın toplantınızdaki söyleminizin aksine, Kıbrıs'ta bulunmanıza artık gerek yok mealinde haberler okuduk ve yine en küçük bir tepkiyle karşılaşmadık. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök olarak şöyle bir tablo çiziyorsunuz. AKP hükümetinin ve onun maalesef başbakanının, parantez içinde size göre maalesef olmayabilir, basın ve sermaye çevrelerindeki hempalarının hoşnut olacağı şeylerde TSK'nın her konuda görüş açıklaması gerekmezi anımsamazken, hoşuna gitmeyecek konularda birdenbire asker siyasete karışmazı hatırlayıp demokrat, anayasal sınırlara saygılı oluveriyor ve susuveriyorsunuz. Asıl siyasi konu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği değil mi? Dolayısıyla siyasi iradeyi günümüzde AKP'yi ilgilendiren asıl konu buyken, AKP'nin hoşuna gideceği için gideceği tarzda konuşup, Irak konusunda şiir gibi çalışmakta sakınca görmeyen zat haliniz, TSK'nın güvenlik görevini doğrudan ilgilendiren, yani tamamen askeri olan Kıbrıs konusunda asker siyasete karışmazdan, anayasal sınırlardan söz edip susuyorsa, bendeniz zekamdan kuşkulandığınızı, yani aptal yerine konduğumu düşünüyorum. Eğer kastı mahsusanız gerçekten anayasal sınırlara saygıysa tamamen susmanız gerekmez miydi? Maalesef başbakanın hoşuna gidecek konularda siyasi olup olmadığına, anayasal çizgi içinde kalıp kalmadığına bakmaksızın, onun hoşuna gidecek şekilde konuşup, hoşuna gitmeyecek konularda hoşuna gitmeyecek şeyler söylememeye özen gösterilmesiyle, son basın toplantınızda hakkınızdaki Cumhurbaşkanlığı vaadi iddiasına yönelttiğiniz yalanlama arasında çok yakın bir doğru orantı kurarak, yüksek müsaadelerinizle aptal olmadığımı vurgulamak istiyorum. Hatta okuduğunuz metnin bütününden ben acizane toplantıyı sırf bunun için düzenlemişsiniz izlenimi edindim. Daha önce 2. Başkan Sayın Başbuğ'un yaptığı basın toplantılarını bu defa bizzat, parantez içinde hem de ne tesadüf, onun yurt dışında bulunduğu bir sırada yapmanız bile biraz manidar değil mi? Hele malum matbuatın manşetlerinden, ekranlarından övgüler dökülmeye başlamışsa. Karargahta 350 civarında olduğunu bildiğimiz general kadrosu olarak da, bütünü olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin basın toplantınızda bir kere daha iddia ettiğiniz gibi sizinle birebir aynı görüşleri paylaşması mümkün değil. Her biri 50 yaşını aşmış general düzeyinde bunca insanın, Aradan bunca yıl geçtikten sonra sırf aynı harp okulunun rahleye tedrisinden geçtikleri için sizinle aynı görüşü paylaşmaları eşyanın tabiatına aykırı. Öyle olsaydı yine aynı rahleye tedristen geçmiş Rauf Orbaylar, Kazım Karabekirler, Refet Beleler, Cebesoylar, hatta İnönüler, Çakmaklar da Atatürk'le bu kadar çelişmezlerdi. Bırakınız oy verme hakkına sahip subay kadrosu içinde çok farklı partilere oy verenleri, birinci başkanlar olarak Gürsel, Evren, Güreş, Karadayı, Kıvrıkoğlu ve siz orgeneraller olarak bir, Büyükanıt, Tolon, Kılınç ve benzerleri arasındaki görüş, duruş ve ifade farklılıkları da bunun açık kanıtı. Yani tavrınızı, tutumunuzu ve açıklamalarınızı Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin tümünün ortak tavrı, tutumu, açıklamaları olarak kabul etmekte fevkalade güçlük çekiyorum. Ortak görüş olsa bile ama hele değilse. Acizane kanaatim, ya tam susulmalı ya tam konuşulmalıydı. Şiir gibi çalışmak anayasal çizgilerin içinde kalıyorsa Kıbrıs konusunda evet veya hayır demek de kalmalıydı. Kıbrıs konusunda evet hayır demek anayasal çizgilerin dışındaysa şiir gibi çalışmak da Avrupa Birliği'ne tam üyeliği desteklemek de olmalıydı. Parantez içinde AB'ye onurlu giriş diye bir şey yok. Hele şu andaki tabloya bir bakın. Onur mu kaldı? Hatta onursuz dahi kabul etmiyorlar. Bir başka ve fakat çok daha önemli nokta. Hele hadiseye devletin devamlılığı açısından bakarsak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generalleri, anayasayla tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak hükmünden hareketle 12 Mart'ta hep solcu kesti. 12 Eylül'ü gerçekleştirirken buna ülkücüleri de ekledi. Sözde komünizmle mücadele adı altında aslında para babalarının servetlerini korumak için, parantez içinde emeklilikte holding yönetim kurulu üyelikleri dışında bu servetlerle ne alakaları var idiyse, batılı güçlerin yerli ve yabancı sermayenin teşvikiyle solcu avına çıkmışlardı. Sol yok edilirken ne hikmetse ne demokrasi, ne anayasal çizgi, ne siyasi iradeye saygı, ne Kopenhag kriterleri, ne Kıbrıs'ta ödün kimsenin aklına gelmiyordu. Hatta 12 Mart'ta Mamak askeri cezaevindeki bir TSK mensubu, parantez içinde, evet, o bildiğimiz törenlerde Atatürk'ün numarası okununca içimizde diye haykıran bir TSK mensubu, solcu tutuklulara Atatürk sağ olsaydı o da şimdi burada olurdu diyebilmiş, 12 Eylül'e yakın yıllarda Harp Okulu sınıf kütüphanelerinden nutuk toplatılmıştı. Kısaca Atilla İlhan'ın o eşsiz şiirinin, elsiz ayaksız bir yeşil yılan, yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal, hani bir vakitler Kubilay'ı kestiler, sen buyurdun kesenleri astılar. Sen uyudun, asılanlar dirildi. Mustafa'm, Mustafa Kemal'im. Dizelerindeki gibi o zaman Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, yerli yabancı sermayesiyle dikkat, solcu kesilecek, kes buyurdular. Kesildi. Şimdi aynı odaklar AKP'ye dokunulmayacak buyurdu, dokunulmuyor. Yani hala bir zamanların sevimli reklamındaki espriyle babam ne diyorsa öyle mi? Kıbrıs'ta savaş mı vardı da sürekli barış istiyoruz, sakızı çiğnendi. Kıbrıs'ta düğün mü vardı da sürekli çözüm istiyoruz, yavesi dinledik. Türk askerinin varlığı sayesinde barış da gelmiş, düğüm de çözülmüş değil miydi? Siz o askerin bugünkü en yüksek komutanısınız. Komutanı olduğunuz oğullarımız, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz olan Türk askeri sayesinde 30 yıldır orada tek bir kurşun mu atıldı? 64'te düğümdük, küvette boğazlandık. Araya Türk askeri sayesinde sınır çekilince düğüm çözüldü. Küvette boğazlanmaktan kurtulduk. Kurtulmadık mı yoksa? Öyleyse hangi düğümün çözümü? Olmayan savaşın barışı, olmayan düğümün çözümü, ille de kucak kucağa yaşamak mı? 63-64'te iç içe yaşadıkları insanlarımızı küvetlerde boğazlayan Rumlar, son referandum propagandası döneminde de sokaklarını, duvarlarını en iyi Türk ölü Türktür sloganlarıyla süslemediler mi? Cumhuriyet'te yayınlanan röportajlarda, parantez içinde maalesef başka gazete adı veremiyorum, çünkü böyle şeylere hiç yanaşmıyorlar. Nitekim Denktaş'ın kararıyla sınır açılınca durmadan güneyden kuzeye geçip mallarını mülklerine teftiş eden, Sonra da deniz kıyısındaki kafelerde içkisini yudumlayan Rumların görüntülerini izledik de. Güneye geçen Türklerin görüntüsüne hiç rastlamadık. Rastlamadık çünkü Rumların kuzeyde hala ayakta, canlı, yaşayan mülkleri vardı ama güneyde Türklere ait tüm mülkler dozerle yerle bir edilmiş, arsa haline getirilmişti. Zati halinizi hele son basın toplantınızdan sonra yere göğe sığdıramasa da bugünkü cibilliyetini sizin de çok iyi bildiğiniz Necip Türk matbuata bunu verir mi? Rum basını zaten elbette vermez. Çünkü salak veya hain değil ama ulusalcı. Aynı Rumlar, parantez içinde yani hem suçlu hem güçlü konumundaki Rumlar. Bir sabah bir uyanacağım, bakacağım tepemde bir Türk askeri silahına şakama dayamış diye birlikte yaşamaktan duyduğu güvensizliği apaçık söylemedi mi? İddiaya göre ortada bir sorun var. Türk tarafının sözde ekonomik geri kalmışlığı. Birincisi bunun bir kısmı doğru olabilir. Ama doğru olmayan tarafına karşı Leyla Tavşanoğlu'nun Cumhuriyet'teki haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomiden sorumlu devlet bakanının hem aritmetik hesabını da şakır şakır vererek yaptığı, hayır bizim kişi başına milli gelirimiz 10 bin dolar açıklamasına bir tek barışseverden, çözümseverden itiraz geldi mi? Peki 70 milyonluk koca Türkiye'nin kişi başına milli geliri ne kadar? İkincisi, velev ki bu iddianın tamamı doğru. Bunun da barışla, çözümle, yani Rumlarla ilişkilerle, uluslararasıcılıkla hiçbir alakası yok. Bu tam anlamıyla bir iç sorun. Peki ne oldu da Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla bütün dünya bizim üzerimize çullandı? İlle de Annan planını kabul edeceksiniz diye. Türkleri bu kadar seviyorlar. Kıbrıs Türklerinin, parantez içinde Anadolu Türklerine göre değil anlaşılan ama Kıbrıs Rumlarına göre biraz yoksul olmasına hiç dayanamıyorlar. Çok üzülüyorlar da ondan mı? Denktaş'ın ve %35 oranında olsa da Türk tarafının söylediğini hem de kampanya sırasında duvarlarını en iyi Türk, ölü Türktür sloganıyla süsleyen, daha en baştan Helenizmin, Enosis'in zaferinden söz edebilen Rum tarafı %75 oranla bağırarak tokat gibi söyledi. Ben Türklerle bir arada yaşamak istemiyorum. Nihayet Denktaş'ın ve arkasındaki %35'in söylediği de bu değil miydi? Zaten rakama vurulduğunda adadaki toplam hayırcıların toplam evetçileri katladığı da açık değil mi? Ulusalcılık, ulusal çıkarlara saygı, Türklerden başka herkese mubah, bir Türklere mi haram? Onlara sevdanın yolları, bize kurşunlar mı? Buna bağlı çok daha çarpıcı bir nokta daha. Adadaki Türk-Rum nüfusun çoğunluğu bir arada yaşamak istemiyor. Yani teşbihte hata olmazsa kızcağız babasının uygun gördüğü adamla evlenmek istemiyor. Ama tüm dünya bu arada maalesef başbakan ve galiba zateniniz kızı zorla istemediği adamla evlendirmek istiyor. 30 yıldır ayrı yaşayan, ayrı oluşumlar halinde iki devlet, iki ülke var. Birisinin tanınmamış olması bu gerçeği değiştirmez. Değil mi ki kendi egemen hukukunu uyguluyor, hükümranlığını yaşıyor. Ama bütün bu sözde çözümcü, sözde barışçı çevreler ille de bu iki genci evlendirmek, ille de bu iki apayrı yapıdan üniter bir yapı yaratmak istiyor. Buna karşılık aynı öyle diyen babalar, yani Amerika'sı, Avrupa'sıyla tüm Batı ve onların yerel uzantıları, üniter İran parçalanmışlığında, gelecekte üniter İran'ın, Suriye'nin ve nihayet Türkiye'nin parçalanmasına hiçbir sakınca görmüyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Üniterlik, birbirinden hiç hoşlanmayan, birbirine hiç güvenmeyen iki halkı zorla birleştirecek kadar önemliyse, başka coğrafyalar niye parçalanıyor, parçalanmak isteniyor? Yok eğer parçalanmışlık veya malum çevrelerin tercih edeceği deyimle, etnisite, self-determinasyon bu kadar önemliyse, Kıbrıs'ta iki farklı ve bir arada yaşamayı istemeyen, self-determinasyon hakkını kullanmış iki halk niye zorla veya Avrupa Birliği cebinize eurolarla dolduruverecek yalanıyla kandırılarak birleştirilmeye, üniterleştirilmeye çalışılıyor? Parantez içinde evet, Türk tarafında %65 evet çıkmasının başka hiçbir anlamı olmadığını siz de en az benim kadar biliyorsunuz. Evlerinden, köylerinden, kasabalarından olacak, örneğin güzel yurtlulardan bile evet demesi ancak kaybedecekleri maddi varlıklarını Avrupa Birliği'nin sözde veri verecekleriyle telafi edebileceklerini sanmalarından başka neyle açıklanır? E onur, bağımsızlık, ya istiklal ya ölüm. Falan da zaten küreselleşme ve onun felsefi ideolojisi postmodernizm sayesinde çoktan sizlere ömür. Irak'ta, Filistin'de, gelecekte Suriye'de, İran'da ve nihayet Türkiye'de hiç önemli olmayan barış veya çözüm, Kıbrıs'ta niye bu kadar önem kazanıyor? Daha açığı, Irak'ı parçaladıktan sonra şu veya bu şekilde İran'ı, Suriye'yi ve Türkiye'yi de parçalamayı amaçladığını fazla gizlemeye bile gerek duymayanlar, neden Kıbrıs'ta ille de Birleşik Kıbrıs yaratmak istiyor? Niye Irak'ta savaşta, Kıbrıs'ta barış? Niye Türk askeri Kıbrıs'ta işgalci de hemen çekilmesi gerekiyor da, Irak'ta hem de karşılığında para istenecek, gönderilmezse Türk-Amerikan ilişkileri için kriz sayılacak bir mevcudiyet? Bendeniz'in naçiz aklımla düşünüp sorabildiği, parantez içinde. Evet, çünkü elbette dünyanın en zeki insanı değilim. Ama bu soruları sormak için dünyanın en zeki insanı olmaya da gerek yok. Bu soruları zatihalinizin hele iddia ettiğiniz gibi sizinle aynı görüşteyseler, koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşünemiyor, soramıyor olması mümkün mü? AKP'ye dokunun diyen yok. Sadece ya tam susulmalıydı ya tam konuşulmalıydı. Yani çok açık ifade etmek isterim ki benim gönlüm Atatürk'ün ordusunun, bugün başkomutanın eğer konuşacaksa bu kadar hayati bir konuda tıpkı ilk başkomutan gibi istiklali tamcı bir zihniyetle ya istiklal ya ölüm demesinden yanadır. Ama rahmet yolları kesti, koşullar farklı diye bu söylenmeyecekse o zaman da hep susulmalı. Şiir gibi çalışmaktan da söz edilmemelidir. Kaldı ki hiç kuşku duymadan tereddütsüz dile getirebileceğim inanç odur ki, içinde bulunduğumuz şartlar en az Kurtuluş Savaşı dönemindeki kadar namüsait, alçaklıkla, ihanetle, bedhahlıkla doludur. Tek eksik yurt topraklarındaki düşman çizmesi izleri. Atatürk'ün Türk ordusunun başkomutanı olarak 80 yıl sonraki halefinden ya istiklal ya ölümü duyabilmek ancak böyle mümkün olacaksa, ben şahsen ödenecek bütün bedelleri göze alıp keşke diyorum. Çünkü ne %70'iyle ABC muhterem Türk milletinin, ne kendi deyimiyle onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya parantez içindeki benim temennim bu, en azından onun başkomutanının ya istiklal ya ölüm hiç veya pek aklına gelecek gibi değil. Herkes üretmeyi, çalışmayı bir yana bırakmış. Koskoca Türk milletinin aklı fikri, varsa yoksa geleceğini sandıkları, ceplerine baba harçlığı gibi konu vereceğini sandıkları eurolarda. Biz bu kadar mı zavallılaştık? Daha dün zamanın Amerikası olan İngiliz İmparatorluğu'nun üzerinde batmadığı sanılan güneşi söndürmüş, Çanakkale mucizesini yaratan, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren ataların ahfadı biz değil miydik, değil miyiz? Türk övünüp çalışıp güvenmeyecek miydi? Şimdi bu güvensizlik, bu korku, bu yılgınlık ne oluyor? Üstelik diğer umdeleri ihmal ederek, hatta tamamen görmezden gelerek, üzerinde çok durur gibi görünülen, çok hassas olunduğu izlenimi verilen laikliğin korunmasının da çok zorlaşacağını, hayatın da kendisinden öğreniyoruz. En azından halkçılıkla, devrimcilikle desteklenmeden tek başına laiklik korunamıyor. Daha açığı, işsizliği, UPF programlarını, özelleştirmeleri, uçurumlaşan gelir dağılımı farklılığını ulusal güvenlik sorunu mantığıyla MGK gündemine almadan ne sadece şehitler vererek PKK yok edilebiliyor, ne sadece 28 Şubatlarla birkaç demeçli açıklamayla, ne sadece meclis başkanının karısının türbanına tepki göstererek laiklik korunabiliyor. Tam tersine şeriat 370 sandalyeyle iktidar oluyor. Hele ikinci başkan yerine bizzat yapılacağı açıklanmış basın toplantısını dahi erteleyerek, koştura koştura Annan planının desteklenmesini hükümete son nefesine vasiyet eden, PKK sorununda siyasi çözümün hararetli destekçisi, büyük ölçüde devlet teşvikleriyle kurduğu üniversitesinde ne kadar Ermenilerden özür dilenmesi yanlısı, Amerikancı, AB'ci, ikinci cumhuriyetçi varsa istihdam eden, buna karşılık ne Kıbrıs'a ne Güneydoğu Anadolu'ya tek kuruş yatırım yapmamış, tek çivi çakmamış Sakıp Sabancı'nın cenazesine giderek hiç korunmuyor. Saygılar. Yeni Hayat. Sayı 115. Mayıs 2004. İstanbul. 22. ayrımın sonu. Sayfa 250.